Ayrım 40, sayfa 359. Esir şehrin fedaileri. Taylan Sorgun. Ethem Paşa konağı. Mustafa Kemal Paşa henüz Anadolu'ya geçmemişti ama zaman yaklaşıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evinin karşısındaki Ethem Paşa konağına İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı Kolonel Roletto yerleşti. Roletto İtalya'da öyle bir konakta nasıl yaşayacaktı? Ama şimdi işgal komutanıydı. Bütün konaklar işgalcilerin emrindeydi. Kolonel Roletto Ethem Paşa konağında sık sık balolar veriyordu. Yüksek sınıftan işbirlikçi İstanbul efendileri de o baloların müdavimleri oldular. Ethem Paşa konağı ile öteki bazı konaklarda bu hayat devam ederken bir başka hayat işbirlikçi sadrazam damat Ferit'in kurdurduğu Nemrut Paşa harp divanınca tevkif edilen vatanseverlerin Bekir Ağa Bölüğü hapishanesindeki hayatları. Bir gün geç saatlerdi. İttihat ve Terakki'nin katibi mesulliğine kadar yükselmiş olan Mithat Şükrü, gazeteci Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, Tevfik Rüştü Bey, 1. Ordu Komutanı Mahmut Kamil Paşa, askeri sıhhiye doktoru Süleyman Numan Paşa sohbet ediyorlardı. Birden koğuşun kapısı açıldı. Yüzbaşı Şadi Bey, Mustafa Kemal Paşa ile yaveri Cevat Abbas'a yol gösteriyordu. Sohbetler yarım kaldı. Hepsi birden kalkıp Mustafa Kemal Paşa'ya doğru ilerlediler. Mustafa Kemal Paşa masanın orta tarafına oturmuştu. Mithat Şükrü sağ yanına geçti. Ziya Gökalp ve Tevfik Rüştü tam karşısındaydılar. Yüzbaşı Şadi kaşla göz arasında kahveleri söylemişti bile. Kahveleri getiren teşkilatı mahsusacılardandı. Sonra uzun bir sohbet başladı. Geçmiş zamanlar. Sohbet biterken Mustafa Kemal Paşa, "Sizleri burada yalnız bırakmamız düşünülemez. Mithat Bey, içine düşülen durum için sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Yalnız bunların geçici olduğunu biliniz. Bir gün bu çekilen ızdırapların geride kaldığını da beraber yaşayacağız." Mustafa Kemal umut ışıklarını yakmıştı. Armstrong ve İstanbul. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması sonrası günlerdi. Mustafa Kemal Paşa ordusunun dağıtılmasının ardında İstanbul'a dönmüştü. Esir İstanbul, ilk zamanları Pera Palas, Şişli, Havva Sokak'taki öteki karargahı Salih Fransa'nın evinde geçiyordu. Pera Palas'ta eski arkadaşları ile buluşuyor, Şişli'deki evde eski arkadaşları ile müzakereler yapıyor, Havva Sokak'taki karargahında ise teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyordu. İstanbul gecelerinde eski arkadaşları ile konuşurken Selanik'teki 3. Ordu'da geçen günlerini, Rumeli'yi anıyordu. Mondros sonrası işgal günleri ruhunda derin fırtınalar yaratmıştı. Hele Selanik ve Rumeli'yi düşündükçe ruhunda derin fırtınalar esmekteydi. O Mondros sonrası zamanda İstanbul'da bulunmuş İngiliz subayı Armstrong güncesine şöyle yazacaktı. İstanbul'da hayat günahkar ve zevkliydi. Vatanını düşünen azdı. Tokatlıyan'a gidip orkestrayı dinlemek, güzel kızların bakışlarını yakalamak, onlarla eğlenmek, adalara giderek denize girmek hoştu. Ve 1918 yılı Kasım ayına gelindiğinde iç ve dış ticaret, bankalar, şirketler tam olarak yabancılaşmıştı. Su, ışık, gaz, limanlar hatta deniz fenerleri bile yabancıların ellerindeydi. Velhasıl Türkler kendi vatanlarında artık kiracı ve sanki yabancıdırlar. İstanbul o günahkar hayatı yaşarken Şükrü Naidi Paşa'nın yolu bir ara İstanbul'a düştü. Mustafa Kemal Paşa'yı cephelerden tanırdı. Arkadaşları ile görüşürken bu bataktan nasıl çıkılır soruları sorulduğunda hep şu cevap geliyordu. Belki Mustafa Kemal Paşa bir şeyler yapar. Şükrü Naidi Paşa da o duygudaydı. Bir gece Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı Havva Sokak'taki evde buluştular. İstanbul gecelerinde işbirlikçiler o günahkar hayatı yaşarlarken iki komutan vatan diyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın son sözü şu oldu. Görüşeceğiz, haberleşiriz. Manastırlı Ömer ve Ali. Elveda Rumeli denilen zamanlarda Manastır'da Türkler büyük katliamlarla karşı karşıya kalmışlardı. Manastır'da Ömer ailesinden ancak kalan bir iki kişiyle İstanbul'a gelmişti. Çok zaman geçmeden teşkilata katıldı. Gözü pekliğinden, öfkesinden ona Deli Ömer dediler. Kehribar Ali İstanbul bıçkınlarındandı. O da bir başka öfke bulutu taşırdı. Elindeki kehribar tesbihi dede yadigarıydı, hiç elinden düşmezdi. Bıçkınlık zamanında dövüşürken bileğine takardı. Ceket omuzda, belde kırmızı Trablus kuşak, kuşakta bir toplu ve gümüş kama. Hem de kabzası işlenmiş cinsten. Nam salmıştı. Bir badire çıkardığında inzibat yüzbaşısı Dayı Maksut'un eline düştü. Dayı Maksut Kehribar Ali'yi yokladı. Baktı ki ruhunda derin vatan fırtınası da vardır. Bıçkınlığına bıçkındı da yürekte başka sevda vardı. Dayı Maksut Kehribar Ali'yi teşkilata yazdı. O artık ilk İstanbul kubbacılarındandı. Deli Ömer ile Kehribar Ali durmak bilmezlerdi. İzinsiz iş yaptıklarında Dayı Maksut'un kızacağını da bilirlerdi. Ama serde öfke ve delilik vardı ya. Bir gece Tatavla'ya indiler. Tatavla'da bir meyhaneden Sırpça'da bir şarkı duyuldu. Manastırlı Deli Ömer'den Rumeli'de ailesini vuranlar arasında onlar da vardı. Kehribar Ali durumu anladı. Tek kelime girelim mi? Deli Ömer haydi öyleyse derken Tatavla meyhanesinin kapısı fırtına yemiş gibi açıldı. İçeridekiler basıldıklarını anladılar. Deli Ömer'in ve Kehribar Ali'nin topluları birkaç el ateşlendi. Orası artık yangın yeri gibiydi. Sonra öfkelerini atmış olarak çıktılar. Esir İstanbul'da bir gecede böyle geçti. Milli mücadele ve Anadolu ihtilali zamanlarında yaşanmışlar. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması imzası ardından zalim emperyalizmin işgali başlamıştı. Şair Nazım'ın Mavi Kubbeli Liman diyeceği İstanbul Limanı, gri renkli ejderha gibi düşman donanması, hava kurşun gibi ağır. Limanı düşmanın gri zırhlısından çıkan gri dumanlar örtmüş. İşgalin ilk zamanları, gümüş kalpaklı kuvvacı olan Hamdullah Supi Bey bir vapurda yurda dönmektedir. Yanında gençler, Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı milli mücadele ve Anadolu ihtilaline katılmak için okullarını bırakmış gelmekteler. Hamdullah Supi Bey vapur gece yarısı Çanakkale boğazından geçerken gençleri yanına almış, Çanakkale şehitliklerine ve yıldızlara bakmaktalar. Hep birden şehitler önünde yemeğine başladılar. Bizi işittiniz, ümitsiz değiliz. Çünkü sizin gibi şehitleri olan bir milletin evladıyız. İnanınız ta içimizden söylüyoruz. Sizin muzaffer şehitliklerinizi esir bir vatan içinde bırakamayız. Vapur İstanbul limanına girdi. Vatan için yemin eden kahramanlar İstanbul'a indiler. Bir de gördüler ki ateş ve ihanet yaşanmakta. Sokaklarda düşman devriyeleri, saray ve sadrazamlıkta emperyalizmin mandası altına girmek sözleri, sokaklarda azınlıkların Türklere saldırması, Taşnak Partisi, yanında İngiliz'in kurdurduğu Kürt tealiciler, yanında işbirlikçi sadrazam Damat Ferit, şıngır mıngır salonlarda emperyalizmin tüccarları ile ticaret pazarlıkları yapılmakta. O manzarayı gördü yeminli vatan çocukları. Bir yemin daha ettiler, sonra Anadolu'ya koşacaklardı. Mustafa Kemal Paşa, Gazi Paşa Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilalini başlattığında Sakarya Savaşı olacaktı ve oldu da. Fali Rıfkı Atay 31 Ağustos 1921 günü şöyle yazdı. Sakarya Muharebesi öyle bir muharebedir ki sönmüş görünen Türk ruhu 7 günden beri Sakarya kıyılarında bir alev gibi yanıyor, Türkler yaşadıklarını ispat ediyorlar. Sakarya ve öteki savaşlara daha zaman vardı. Asmalı Mescit sokağında bir masa, etrafında Yüzbaşı Eczacı Celal, Doktor Fahri, Yüzbaşı Dayı Maksut, Teğmen Faruk ve yanlarında saygılı oturuş ile Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer. Biraz sonra balıkçı Sadi Reis, Malisör Rıza Bey ile çıka geldi. Malisör Rıza teşkilatı mahsusacı, limandaki düşman armadası, sokaklardaki düşman devriyesi. Malisör Rıza Bey dedi ki, ah Yakup Cemil de olsaydı bir takaya binmek, şu düşman armadasının en büyük zırhlısına baskın vermek ne şaheser olurdu. Mustafa Kemal Paşa henüz İstanbul'daydı. Yüzbaşı Dayı Maksut birden Balıkçı Sadi Reis'e baktı. Hemen anlaşmışlardı. Balıkçı Sadi Reis teşkilatı mahsus acı. Balkanlarda çok işler görmüştü. Kehribar Ali ile Rumelili Deli Ömer'e baktı. Anlamışlardı, bir vazife geliyor. Kısa bir konuşma, keskin bir emir. Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer, Teğmen Faruk kalktılar. Ellerini göğüsleri üzerine koydular. O başka bir selamdı. Onlar gitmeden Yüzbaşı Dayı Maksud emir verdi. Yalnızca ihtaren hareket, yani biz varız demek olacak, anlamışlardı. Aradan 2 saat geçti. Tophane rıhtımında işgalci askerlerin zırhlılarına girmek için bekledikleri bir kahve vardı. Oraya girdiler, birden silahlar ateşlendi. Öyle bir taraka ki sanki bir ordu saldırıya kalkmıştır. Emperyalizm korkaktır aslında. İşgalci askerler masaların altına girdiler korkudan. Rumelili Deli Ömer bir kağıdı kahvenin önüne bıraktı. Bu vatan bizim. Sanki bir uzun romandı o 3 kelime. Mustafa Kemal Paşa Adana'daki karargahından ayrılırken silahların bir kısmını Manisa'daki teşkilatı mahsus Hacı Eşref Bey'in çiftliğine göndermişti gizliden. Anadolu'ya geçeceği zaman artık yakındı. Bir gece Şişli'deki karargahına Yüzbaşı Dayı Maksut'u çağırdı. Teğmen Faruk Manisa'ya giderek şu emrimi götürecek. Oradaki silahlar adını bildiğiniz efelere dağıtılsın. Kılıç gibi keskin bir emir ve Teğmen Faruk emri götürmek üzere yola çıkmıştı. Aradan zaman geçti. Anadolu milli mücadele ve Anadolu ihtilalini yaşamaya başlamıştı. Halide Edip Hanım cephedeydi. Bir yaralı askere rastladılar. Alay kumandanı Albay Ülfet'in birliğinden. Halide Edip sordu ve cevap aldı ki Albay Ülfet şehit düşmüştür. Yaralı Mehmetçik anlattı. Ülfet Bey yok mu? O bir ata binip de dağa tırmanı verdi mi? Hepimizin yüreğinde bir deprem olurdu. Hepimiz onun ardından evvel sıçramaya bakardık. Nereye hücum etse mutlak alırdı. Halide Edip ve yanındakiler gözyaşlarını tutamadılar. Tokatlayan Ceyno, Serkil Dorian salonlarında eğlenceler sürmekteydi. Zaman zaman hanedan prensesleri, prensleri de oradaydılar. O gecelerden birisinde Doktor Fahri yine neler konuşulduğunu öğrenmek, Mustafa Kemal Paşa'ya bildirmek için oradaydı. Teşkilat-ı mahsusacı Malisör Rıza Bey'e de ısrar ederek yanına aldı. Ali Kemal, Refik-i Cevat birden Fransız İşgal Kuvvetleri komutanlarından General Desperey ile hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Doktor Fahri ve Malisör Rıza iyi Fransızca biliyorlardı. Malisör Rıza konuşulanları duyunca giderim doktor, yoksa burayı bunların başına geçirip yangın yerine döndürmek geçer içimden dedi ve çıktılar. Çıktıklarında Malisör Rıza Bey her şey çürümüş, saray çürümüş diye söylenirken birden 2 işgal subayının gecenin o saatinde yoldan geçen 2 Türk'ü durdurup çatıdan sarkan bayrakları selamlamalarını işaretle anlatmaya çalışmaktaydılar. Uzun boylu yapısı ile bir öfke bulutuna dönen Malisör Rıza Bey'in tokatları işgal subaylarının yüzlerinde patlayıvermişti. Doktor Fahri ihtiyaten iç cebindeki silahına dokundu, emniyetini açtı. İşgal subayları karşılık verememişlerdi. Malisör Rıza Bey Doktor Fahri'ye ne olacak der gibi bakarken Doktor Fahri, Mustafa Kemal Paşa bir hazırlıktadır ama ötesini bilemem. Gece öyle geçip gitti. Esir İstanbul'un bir gecesinde bunlar da olmuştu işte. Mustafa Kemal Paşa Bekir Ağa Bölü hapishanesindeki eski arkadaşlarını o gün de görmeye gitmişti. Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Bey yani Gökalp, Tevfik Rüştü yani Aras, Mahmut Kamil Paşa, Numan Paşa Mustafa Kemal Paşa'nın koğuşa girdiğini görünce heyecanla kalktılar. Yüzbaşı Sadi Mustafa Kemal Paşa'nın arkasında duruyordu. Biraz sonra İttihat ve Terakki'nin katibi mesullerinden Mithat Şükrü Bey de geldi. Uzun uzun konuştular. Mustafa Kemal Paşa bunların geçici olduğunu biliniz. Sonra yine vedalaştılar. Üsküdar Ayazma'daki Nihat Alan'ın konağının bahçe kapısının küçük çanı o gece de 3 defa ses verdi. Anlamıştı Nihat Ala gelenler teşkilattandı. bahçe kapısını açtırdı. Teğmen Faruk, balıkçı Salih Reis, Rumeli Deli Ömer, Zeybek, battaniyelere sarılmış silahları mahzene indirdiler. Silahlar Şile'ye gidecekti. Biraz sonra da yüzbaşı dayı Maksut'la Doktor Fahri geldiler. Nihat Alan'ın kızı gibi olmuş yetim Selvinaz kahvelerini verdi. Teğmen Faruk'u görünce yanakları kızarmıştı. Gönlündeki Sevda'yı biliyordu hepsi. Ama Teğmen Faruk Sevda'ya zaman yok demişti ya. Dayı Maksut Nihat Alan'ın oturduğu koltuktaki yastığın altındaki toplu tabancayı gördü. Nihat Hala'ya, ''Hala, sefere mi gidersin?'' Nihat Hala durdu, dayı Maksut'un yüzüne baktı. ''Jürnallenir de baskına uğrarsak önce icabını yapar, sonra kendimizi bu dünyadan ayırırız, teslim olamayız.'' Doktor Fahri gözlerindeki yaşları gizlemek için başını öte yana çevirdi. Nihat Hala aslı Türk, nesli de Türk kadınlardandı. Esir İstanbul gamlı yalnızlıklar şehri, gamlı yalnızlıklar içinde kendilerine ait hatıraları ile Türk mahalleleri. Teğmen Faruk ve Teğmen Salih Üsküdar Ayazma'daki Nihat Hala'nın konağının mahzenindeki silahları saydılar. Nihat Hala'nın evlatlığı Selvinaz gönlünü Teğmen Faruk'ta kalmış olarak kendi gamlı yalnızlığı içinde. İstanbul'un romantizminden artık eser yok. Esir İstanbul sanki kendi gamlı yalnızlığı içinde boğulmakta. Türklerin esirlikteki zamanları. Damat Ferit Sadrazam, Hürriyet ve İtilaf Partisi hükümette. 31 Mart Derviş Vahdeticiler de onlarla birlikte. Esir İstanbul'da bir yanda milliciler, öte yanda geceleri işgal devletleriyle sarmaş dolaş olanlar. Son cephelerin son savaş subayları yeni cepheler beklemekte. Yoksul Türk kadınları evlerine ekmek alabilmek için elde kalmış bileziklerini emniyet sandığına rehin vermişler. Öte yanda şık kulüplerdeki eğlenceler, sokaklarda işgal bayrakları. Ve Türklerin esirlikteki bir yılı içindeki zamanları. Rumeli'de Deli Ömer, Zeybek, Kerbar Ali, Yeni Deli o gece aralarında konuştular. Gece yarısı Üsküdar'dan Beykoz'a giden yolun başında durmuşlardı. Birden düşman devriyesi gördüler. Zeybekçe adımla sanki Türkçe bilirlermiş gibi ''Gıplaşmayın lan!'' diye önlerine geçti. Deliler devriyenin silahlarını aldılar. Ertesi sabah dayı Maksut'a tekmil vermekteydiler. Nemrut Paşa Divanı. Damat Ferit'in İngilizlerin de isteğiyle kurduğu divanı örfi, astı astı kestiği kestik, tevkifatlar başlamış. Bekir Ağa Bölü hapishanesinde kimler yoktu ki artık? Bütün vatanseverler Nemrut Paşa Harp Divanı önüne çıkarılıp sonra Bekir Ağa Bölü hapishanesine gönderilirken, Nemrut Paşa Harp Divanı doymak bilmez bir halde yeni tevkifatlar yaptıkça sürdüğü parfüm kokularından yanına yaklaşılmayan damat Ferit işgal devletlerine o gün tevkifata uğrayanların listesini böbürlenerek göndermekte. Balıkçı Sadi Reis söylenmekte. Şu külhanın arka kapısından çıkan heriflerle bir hesaplaşma ne zaman olacak? Manastırlı Deli Ömer, teşkilatı mahsusacı Balıkçı Salih Reis'in Haliç kıyısındaki evinin bahçesinde oturmuş hafiften bir Rumeli türküsü tutturmuştu. Balıkçı Salih Reis Deli Ömer'in türküsünü dinliyordu. Doktor Fahri yüzbaşı dayı Maksut'u beklemektedir. Yine içlendin Ömer. Aklında Rumeli, dilinde Rumeli. Manastırlı Deli Ömer birden boynunu büktü. Bizim Rumeli dağları yeşillenmeye başlamıştır. Oralarda kaldı her bir şey. Yanı başında oturup türkü söylediğimiz dere acep nasıl şimdi? İki yanındaki sarı mor al çiçekler öyle işte. Deli Ömer bir yandan da toplusunu temizlemekte sürdürür sözlerini. Deli kısrak vardı. Yelesini kınalamadın mı huysuzlanırdı ki tutamazsın. Halalara bırakırken gözlerinden öptüydüm. Yaş geldi gözlerinden. Sezinlemişti ayrılığı. İleride Haliç başında düşman dreadnoughtları, topları ve gri renkleriyle durmakta. Eski bıçkın Kerbar Ali içlendi. Bir İstanbul sevda türküsü döküldü dudaklarından. Şakir Paşa'nın odası. Mustafa Kemal Paşa Harbiye nezaretinde Şakir Paşa'nın odasına girdi. Yaver Cevat Abbas ve yüzbaşı dayı Maksut dışarıda beklemekteler. Biraz sonra Cevat Abbas çağrıldı içeriye. Dayı Maksut, mühim bir durum olduğunu sizinle de. Bir saatlik zaman geçmişti. Mustafa Kemal Paşa çıktı. Gözlerine o ışığın oturduğunu gördü yüzbaşı Dayı Maksut. Meraklanmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın ardından yürürlerken Cevat Abbas Dayı Maksut'a yavaşça anlattı vaziyeti. Damat Ferit'in Nemrut Paşa Harp Divanı yine tevkif attı ya, paşaları da tevkifata tabi tutmuşlar. Yunus Nadi Bey, Şükrü Bey tevkifata dahiller. Mustafa Kemal Paşa'nın kızgınlığı ondandır. Şakir Paşa'ya biraz da sertlikçe ne zaman bitecek bu diye sordu. Şakir Paşa da memnuniyetsiz, lakin bir şey yapamaz halde. Mustafa Kemal Paşa harbiye nezaretinden çıkarken İngiliz subayları girmekteydi harbiye nezaretine. Kroker Oteli. Gece inmiş esir şehrin üzerine. Manastırlı Deli Ömer, Kehribar Ali Zeybek, Deli Zeybek vazife ile Amerikan konsolosluğunun yanı başındaki Kroker Oteli'ni gözlemekteler. İngiliz yüzbaşı Bennett toparlayarak çıktı otelden. Kehribar Ali takıldı Deli Ömer'e. O gece yolunu kesmiştiniz bu herifin. Biz geldik sonunda, lakin iş bitmişti. Sen bu külhanın arka yanından çıkmış herifi ancak böyle vurmuşsun. Yalnızca topal kalmış. Rumeli'li Deli Ömer birden öfke ile elini götürdü silahına. Öyleyse şimdi derken silaha çıktı ha çıkacak. Kehribar Ali, dur, başka vazife var. Bozarsan Dayı Maksut'tan yeriz şapla. Kılıcın keskinin ağzının ya o yanı ya bu yanı. Kılıcın keskin ağzının bir yanında milliciler, öte yanında aslını neslini unutmuşlar. Kehribar Ali Kroker Oteli'nin şıngır bıngır ışıklı kapısından çıkan Çilingir Arif'i gösterdi Deli Ömer'e. Tamamdır herhalde Çilingir'in vazifesi. Sen bilmezsin, buna kilit bilit dayanmaz. Çilingir Arif Kroker Oteli'ne zengin bir müşteri gibi girmiş, İngiliz haber almacılardan Bennett'in odasının kapısından süzülüp içerideki kağıtları ezberlemiş gibi okumuş. İki gün sonra tüccardan Latif, Dayı Maksut Yeni Bahçeli ve Doktor Fahri ile İskeçeli'nin karşısındaydı. Dayı Maksut Latif'e, ''Sen düşmüşsün kılıcın keskin ağzının namussuzluktan yana tarafına. Şimdi İngiliz ne yaparsa bize uçacak haber. Haberler gelmedi mi bozuşuruz ki külhan ateşinde yanarsın.'' Latif çıkıp gitti. İngiliz haber almasına bir sızma daha olmuştu. 40. Ayrımın sonu. Sayfa 368.